Merhaba, bugünkü konumuz liderlik ama sadece teknik bilgi değil. Hani o duruş dediğimiz şey var ya, o çok önemli galiba. Hatta COCOL diye bir araştırma kuruluşu var. Onların araştırmasına göre üst düzey pozisyonlara yükselmenin %26'sı doğrudan liderin bu duruşuyla ilgiliymiş. Temelde de samimiyet ve güven yatıyor sanırım. Ama işte bazı yaygın alışkanlıklar var ki farkında olmadan bu temelleri baltalıyor. Bugün senin için incelediğimiz kaynaklar tam da bu gizli liderliği zehirleyen 5 alışkanlığa odaklanıyor. Hadi biraz daha açalım mı konuyu?
Kesinlikle. Serena Palmer gibi uzmanlar diyor ki güçlü ve böyle sorgusuz, sualsiz hissedilen samimiyet ve güven iyi liderliğin anahtarı. Emily Walton ve Nicole Hart gibi isimler de liderlerin sıkça düştüğü bu tuzakları vurguluyor zaten. Bunları fark etmek işte bu düzeltmenin ilk adımı.
Güzel. O zaman ilk tuzakla başlayalım. Başarıyı sahiplenirken sürekli ben demek, hani ekibin katkısını göz ardı etmek, hatta bazen işi mikro yönetime kadar vardırmak, yani ekibin işine fazla karışmak falan. Kaynaklar diyor ki bu özellikle bireysel katkı rollerinden yeni terfi edenlerde sık görülüyormuş. İlginç, neden acaba?
Ya genelde liderin kendi yeni rolüne hani tam olarak güvenmemesinden kaynaklanıyor bu durum. Sanki başarıyı paylaşırsa kendi payı azalacakmış gibi bir endişe. Oysa tam tersi. Biz demek başarıyı ekiple paylaşmak motivasyonu acayip arttırıyor. Liderin samimiyetini pekiştiriyor. Ekip şunu hissetmeli. Liderimiz biz odada olmasak bile bizim hakkımızı korur, savunur. İşte güven tam olarak böyle, o küçük, görünmez anlarda inşa ediliyor. Büyüleyici olan nokta bu.
Anladım. Bu biz diyebilmek gerçekten kritik bir şey o zaman. Peki ikinci nokta neydi? Zor kararlardan kaçınmak. Bu da çok yaygındır herhalde. Herkesi memnun etmeye çalışmak ya da zor bir karar sonrası hani suçu başkasına atmak, haberciyi vurmak derler ya.
Aynen öyle. Herkesi memnun etmeye çalışmak var ya, liderin nerede durduğu belli olmuyor o zaman. Bu da güvenilirliği direkt sarsıyor. Sorumluluktan kaçmak ise, özellikle zor zamanlarda, liderin o özgünlüğünü, samimiyetini ve ekibe sadakatini sorgulatıyor. Jugendschild Scoll araştırması buna ağırbaşlılık diyor. Yani baskı altında bile doğruyu söyleyebilmek, dürüst kalabilmek, bu çok önemli. Doğrudan müdahaleden kaçınmak da ekibi dağıtabiliyor. Yani liderin kararlılığı, hesap verilebilirliği güvenin temel taşı gibi bir şey.
Anlıyorum. Üçüncü alışkanlık da kulağa çok tanıdık geliyor. Sürekli ne kadar meşgul olduğunu söyleyip durmak. Hani ortada somut sonuç pek yokken. Nicole Hart diyor ki, bu güvensiz liderlerin kendilerini vazgeçilmez gösterme çabası olabilirmiş. Ne dersin?
Evet, bir tür meşguliyet şovu ya da meşguliyet tiyatrosu diyebiliriz belki de. Ama bu durum, çevresindekilerin zamanla liderin verimliliğinden şüphe duymasına yol açıyor. Çünkü soruyorlar, tamam yoğunsun da ne üretiyorsun? Etkili liderler sürekli meşguliyet anlatmak yerine işleri önceliklendirmeye ve sonuç odaklı çalışmaya odaklanır. Yani önemli olan ne kadar çalıştığın değil, ne başardığındır.
Doğru. Yani laf değil, iş üretmek lazım. Gelelim dördüncü soruna. Kronik negatiflik saçmak, kişisel sorunları işe taşımak, sürekli şikayet etmek, yapıcı olmayan geri bildirimler vermek, hatta kendi fikirleri hakkında bile olumsuz konuşmak. Hepsi aynı kapıya çıkıyor sanırım.
Kesinlikle. Ve bu çok tehlikeli bir şey. Çünkü liderlik dediğin biraz da gelecek vizyonu çizmeyi gerektirir, ilham vermeyi. Negatiflik ise tam tersi. Yenilikçiliği öldürür, ekibin bütün enerjisini emer, tüketir. Güvenilirliği de aşındırır tabii. Burada şu önemli soruyu sormak lazım kendine. Sürekli negatif, karamsar bir lider nasıl ilham verebilir ki ekibine? Mümkün mü?
Çok zor, hatta imkansız gibi. Peki, son olarak, kırılganlıktan kaçınmak, yani hata yapmaktan korkmak, her şeyi bildiğini iddia etmek, özür dileyememek, bu neden bir sorun peki? Güçlü görünmek iyi bir şey değil mi?
İşte o görünüş aldatıcı olabiliyor. Kırılganlık gösteremeyen, yani insani yönünü saklayan bir lider, ekibine güvenli bir alan sunamaz. Hani o psikolojik güvenlik dediğimiz şey. Hataları kabul etmek, bilmiyorum diyebilmek, bunlar aslında zayıflık değil. Aksine insan olduğunu gösterir ve ekiple daha güçlü, daha samimi bir bağ kurmanı sağlar. Walton'un da dediği gibi durumu kabul edip farklı bir yol çizmek ve sonra o yolda ilerlemek önemli. Bu güveni yeniden inşa etmenin de bir yolu.
Evet, işte liderlik duruşunu sinsice baltalayan 5 alışkanlık. Bütün bunlar ne anlama geliyor peki bizim için, dinleyenler için? Sanırım öncelikle kendi davranışlarımızı bir gözden geçirmemiz gerektiğini gösteriyor. Farkındalık her zamanki gibi ilk adım.
Aynen öyle. Ve belki de üzerinde düşüneceğin son bir nokta. Bu alışkanlıklardan sadece kaçınmak yeterli mi? Yoksa asıl mesele proaktif olarak, yani bilinçli bir çabayla nasıl daha samimi bir duruş geliştiririz ve hatalardan sonra bile, hatta belki tam da o hatalar sayesinde, nasıl daha derin bir güven inşa ederiz? Bu sadece kaçınılması gerekenleri değil, aktif olarak ne yapılması gerektiğini düşünmeyi gerektiriyor. Yani yapma listesi değil, yap listesi oluşturmak belki de.